Meraklısına bilinmeyen herkese iyi akşamlar. Bugün konuğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümünden Mehmet Somer. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Bugün
Ben...
kendisiyle birlikte antik DNA nedir, ne işe yarar, antik DNA'dan neler öğrenebiliriz bunu konuşacağız. İlk olarak antik DNA nedir aslında? Bununla bir başlayalım isterseniz.
Ölmüş canlıların, bu herhangi bir canlı olabilir, kalıntılarından elde ettiğimiz materyalin içinde DNA saklı kalabiliyor belli bir süre, DNA zincirleri. Buna genel olarak antik DNA diyoruz. Genelde kemikten ve dişten elde ediyoruz ama örneğin kurumuş dışkıdan ya da toprak sedimanından da elde etmek mümkün olabiliyor. Daha zor ve seyrek de olsa. Evet, bunlar müze örneklerinden elde ettiğimiz DNA'ya da antik DNA diyoruz. Ama çoğunlukla antik DNA çalışmaları işte yer altından bulduğumuz binlerce, bazen on binlerce, yüz binlerce yaşında örneklerden elde edilen DNA dizilerinin incelenmesini içeriyor. Yani bu örneklerde DNA örneklerden DNA moleküllerini çıkartıyoruz, işliyoruz, dizilerini çıkartıyoruz. Sonra bu dizilerle yaptığımız analizlerden bu canlıların akrabalıklarına, özelliklerine dair bilgi ediniyoruz.
Peki bu antik DNA'ya bütün kalıntılardan, bütün canlı kalıntılarına ulaşabiliyor muyuz yoksa belli korunma şartları gerekiyor mu?
Kesinlikle hayır, hepsinden. Bir incelediğimiz, daha da şöyle söyleyeyim. Yani canlı öldükten kısa bir süre sonra işte dokular, önce yumuşak dokuları çürüyor. Bakterilerin büyük ölçüde aktivitesi sayesinde, bazen başka canlıların da katkısıyla. Kemikleri de yiyebiliyor bakteriler. Ve örneğin toprak asitliyse, ortam sıcaksa organik dokular çok görece hızlı bir biçimde parçalanabiliyor. Ve görece yakın zamanlardan bile hiç elde edilen kemiklerden bile hiç DNA elde etmemek mümkün olabiliyor. Ama tam tersine ölüm sonrası bakteri aktivitesini zorlaştıran koşullardaysa canlı, işte bu çok soğuk bir ortam olabilir. Permafrost gibi Sibirya'da toprak altında hızlı bir şekilde kurumuş ve çürüme işlemi çok devam etmemiş olabilir. Diyelim ki toprağın pH'inin yüksek olması sebebiyle. Bu tip durumlarda DNA organik maddelerle beraber DNA da daha uzun süre dayanabiliyor ve biz de o bilgiyi elde edebiliyoruz. Genelde laboratuvarda çalışan arkadaşlar zaten bir hisse sahip oluyorlar. Ellerine aldıklarında kemik ufalanıyorsa bundan pek DNA çıkmaz diyorlar. Yani DNA izole etmeye çalışsanız bile elde ettiğiniz moleküller insan, eğer mesela insan kemiği ise söz konusu olan insan DNA'sı olmuyor ama ele de sağlam gelen, fazla yıpranmamış kemiklerden DNA elde ettiğinizde bunun da önemli miktarının insan DNA'sı olduğunu görebiliyorsunuz.
İncelemek için hangi teknolojilerden yararlanılır? Nasıl yöntemler var?
Aslında yöntemler büyük ölçüde standart bugünkü genetik analiz yöntemleri. DNA'yı saflaştırıyorsunuz. Bu işte bir dizi kimyasal işlem uygulamayı içeriyor. Diğer organik ve inorganik şeylerden, bileşiklerden ayırıyorsunuz. Sonra da bugünkü teknolojiyle DNA moleküllerinin uçlarına yapay ufak DNA parçaları ekliyorsunuz. Bu parçaları kullanarak çoğaltıyorsunuz DNA moleküllerini. Antik DNA için de böyle bir çoğaltma işlemi de gerekiyor. Normal standart işlemlerde de bu sıklıkla ihtiyaç duyuluyor. Bu PCR testini artık herkes COVID sayesinde duydu. PCR dediğimiz DNA'yı ya da RNA'yı, nükleik asitleri çoğaltmak için kullanılan bir zincir reaksiyonu. Bir ısıtma soğutma döngüsü sayesinde bir kopya olan molekülden milyonlarca kopya üretebiliyorsunuz. Bu yapılıyor. Antik DNA'da da bu işlemi yapıyoruz, çoğaltıyoruz. Sonra da asıl dizleme işlemine geçiliyor. Dizleme de şu anda standart olarak çeşitli makinalarda, büyük ve pahalı makinalarda yürütülüyor. Standart bir işlem kütle spektrometrisi gibi ve biz de sonra bu makinalardan DNA'nın okunmuş dizisini elde ediyoruz. Sonra da analiz bizim yaptığımız asıl hesaplamalı kısım başlıyor. Bizim ODTÜ'de yaptığımız DNA'yı saflaştırma, bu makinede okunur hale getirme, makinede okunma ODTÜ dışında yapılıyor. Sonra da bu dizileri alıp analiz etme.
Aslında biyoloji ile alakalı, biyoloji zaten biyoloji bölümündensiniz ama bu yaptığınız çalışmalar özellikle arkeolojiye ve antropoloji alanında çalışan kişiler için çok fayda sağlıyor. Onlar nasıl kullanıyor sizin bu bulduğunuz bilgileri?
İki faydası, iki de şekilde, bazı iki tane fazla belki de, iki başlıca tip şekilde faydası olabiliyor. Bu genetik, elde ettiğimiz genetik verinin antropoloji ve arkeoloji. Birincisi, arkeologlar işte belli bölgelerde yaşayan insanların örneğin değişen materyal kültürlerini uzun zamandır, 100 küsur yıldır ayrıntılı biçimde belgeliyorlar. Ve işte bu sayede diyelim ki işte Hititlerin hangi dönem sadece yazılı kaynaklardan değil şeyden de materyal kültürü inceleyerek de işte kültürel dönüşümleri, belli diyelim ki teknolojilerin nasıl, ne zaman ortaya çıktığını, belli ritüellerin ne zaman ortaya çıktığını, sosyal yapıların nasıl değiştiğini falan takip edebiliyorsunuz arkeolojik kayıtlardan. Ama bu kültürel değişimlere acaba insan hareketleri eşlik etti mi, etmedi mi, ya da ne derecede eşlik etti? Eşlik ettiyse bu daha çok erkeklerin mi, kadınların mı hareketiydi? Bu gibi soruları sırf arkeolojik veriden yola çıkarak cevaplamak mümkün olmuyor. İşte antik DNA orada devreye giriyor. Çünkü doğrudan genetik veriden akrabalık hesaplayabiliyoruz. Hani yine hepimizin aşina olduğu işte babalık testinin bir versiyonunu yapıyoruz diye düşünebilirsiniz kemikler üzerinde. Bunu popülasyonlar düzeyinde de yapabiliyorsunuz. İşte diyelim ki Tunçan'da gördüğümüz A popülasyonu Neolitik çağda ondan önce ki bir dönemde gördüğümüz B veya C popülasyonundan hangisine daha yakın? A popülasyonu da mesela B popülasyonu A ile aynı dönemde, pardon, aynı bölgede yaşadıysa acaba yakın akrabalar mı, dolayısıyla popülasyon fazla değişmemiş mi, yoksa A C başka bir bölgede yaşayan C'ye mi benzemiş? Yani o bölgedeki, odak bölgedeki popülasyon değişmiş mi gibi soruları cevaplayabiliyoruz. Ve örneğin bunun ünlü bir örneği, Avrupa'da Neolitik kültürün işte günümüzden yaklaşık 7000-8000 yıl önce yayıldığını biliyorduk. 7000-8000-9000 o aralıkta. Daha önce Avrupa'da yalnızca avcı toplayıcı gruplar, göçebe gruplar varken yerleşik hayata geçmiş ve tarımcılık, hayvancılık yapan grupların batıya yayıldığını biliyorduk. Ama insan hareketiyle mi gerçekleşti, yoksa tarımcı kültürlerin komşuları, başka avcı toplayıcılar tarafından başarılı bulunup taklit edilmesi ve bu sayede kültürün yayılması şeklinde mi gerçekleşti? Bu soruyu arkeoloji cevaplayamıyordu. Yani çok net değildi. Tahmin edilebiliyordu sadece. Ama genetik veriler sayesinde, antik DNA sayesinde Avrupalı avcı toplayıcılarla Avrupalı ilk çiftçiler arasında büyük bir genetik fark olduğu ortaya çıktı. Ve Avrupalı çiftçilerin o dönemin Anadolu çiftçilerine benzediği ortaya kondu. Bu da Avrupa'da bu Neolitik kültürün yayılmasının insan hareketiyle, bu dünyanın bu bölgesinden Avrupa'ya insan hareketiyle gerçekleştiğini işaret ediyordu. Tam tersi örnekler de var. Örneğin verimli ihlal dediğimiz işte Güneybatı Asya'da ilk bu Neolitik kültür gelişiyor. Yerleşik hayat ve tarım kültürü gelişiyor. O dönemde işte Levant, Kuzey Mezopotamya, Orta Anadolu, Zagros, İran bölgesi, bu buralarda bu Neolitik ilk yerleşimler, köyler arasında kültürel alışveriş olduğunu biliyorduk. Belli kültürler, belli teknolojiler bir bölgede ortaya çıkıyor, sonra başka yerlere yayılıyor. Bunu takip edebiliyorduk ama örneğin bunun büyük bir insan hareketi içermediğini de yine genetik veriden söyleyebildik. Yani Orta Anadolu'nun ilk çiftçileri Orta Anadolu'nun avcı toplayıcılarına genetik olarak benziyorlardı. Bir popülasyon sürekliliği büyük ölçüde varmış gibi gözüküyor. İnsanlar yine tabii hareket ediyorlar, karışıyorlar. O her zaman baki. Bugün de olduğu gibi ama büyük bir popülasyon değişimi, Avrupa'nın neolitikleşmesinde olduğu gibi popülasyon değişiminin olmadığını yine antik DNA verisi gösterdi. Bu da tabii hani toplumsal dinamikleri daha iyi anlamamızı sağlıyor. Hani bu açıdan faydalı herhalde. Hani insan kültürünün aynı zamanda esnekliğini anlamamıza da yardım ediyor. Diğer büyük katkısı da antik DNA'nın bizim de kendi çalışmalarımızla özellikle ilgilendiğimiz konu, işte aynı bölgeye, aynı yerleşim içinde aynı bölgeye gömülmüş bireyler arasındaki akrabalığı doğrudan ölçüp, yani gömülmüş bireyler düzeyinde acaba biyolojik akrabalık, farklı akrabalık biçimleri nasıldı ve işte sosyal yapı, o dönemin sosyal yapısı nasıldı, bu soruları cevaplamaya bir miktar faydası, katkısı olabiliyor tabii yaptığımız çalışmalar. Mesela bazı dönemlerde biyolojik akrabalığın gömüler düzeyinde, bu muhtemelen genel sosyal yapı açısından çok önemli merkezi rolde olduğunu, bazı dönemlerde ise daha veya başka yerleşimlerde daha az önemli olabildiğini görüyoruz. Yine mesela ata yerli, yani erkeklerin yerleşik kalıp kadınların hareket ettiği tipte kültür lerin varlığını da yine bu akrabalık analizleri üzerinden rahatlıkla görebiliyoruz.
İzleyicilerimizden biri bir soru sormuş size. Kültürleri paylaşımı üzerinden anlattığınız için sormak istedim. Neandertallerle Homo sapienslerin farklı beslenme alışkanlıklarının olmasının DNA ile bir ilgisi olup olmadığını soruyor.
İnsanlarda da farklı beslenme alışkanlıklarının DNA ile ilgisi çok tartışmalı bir iddia olurdu herhalde. Yani muhtemelen Neandertalların yaşam tarzı, kültürleri de bizimki gibi büyük ölçüde çevresel, yani esnekti. Hani öğrenilebilen davranışlar tarafından belirleniyordu, hani genetik tarafından belirlenmekten ziyade. Genetiğin tabii ki neyi ne kadar sindirebildiğimiz üzerinde bir etkisi var ama çok büyük farklar, insan grupları arasında çok büyük farklar yok. Yani dünyanın farklı yerlerinde insanlar apayrı şekillerde besleniyorlar ama bu genel olarak DNA'larından ziyade tarihsel olarak geliştirdikleri kimi alışkanlıklar, hani adaptif ya da rastgele kimi alışkanlıklarla ilgili. Yani genetiğin yine evet katkıları var, şey gibi işte nişasta sindirebilmek yeteneği mesela, tükürükteki nişasta sindirmeye yarayan enzimin miktarı ya da işte süt şekerini sindirebilme yeteneği gibi özellikler DNA tarafından en azından kısmen kodlanabiliyor. Ama genel olarak hani diyet açısından çeşitliliğimizin gerisinde büyük ölçüde şey yatıyor, genetikten ziyade kültür yatıyor.
Peki antik DNA çalışmaları evrimsel biyolojide nasıl kullanılıyor? Nasıl sonuçlara yol açıyor?
Sağ olun bu soru için de. Şimdi şöyle hani bu antik DNA, insanlardan elde ettiğimiz antik DNA verisi, keza sadece insanlardan da değil tabii, mesela örneğin evcil hayvanları da çalışıyoruz biz Ottu'ya, Hacettepe'de koyun gibi ya da at gibi, bunların popülasyon dinamiklerini anlamak da yine bize işte insanın geçmişine, insanların başka türlerle etkileşimlerine ve birbirleriyle etkileşimlerine dair bilgi veriyor. Ama bunun da ötesinde biyolojik değişimleri anlamak ve çeşitli biyolojik özelliklerin tarihini incelemek için de tabii antik DNA iyi, çok faydalı bir kaynak. Yani insan örneğinde konuşacak olursak, insan evriminde antik DNA verisinin çoğunun yoğunlaştığı son 10 bin sene, yani o 10 bin senelik zaman dilimleri çok çok uzun zaman dilimleri değil. Dolayısıyla genetik olarak yaşanan değişimler insanın bu yakın işte son 10 bin senesi içinde çok büyük değişimler değil. Onu söyleyebiliriz. Dolayısıyla insan antik DNA çalışmaları genelde demografik dinamikleri, popülasyon tarihini anlamak, işte karışmaları, kim nereden nereye gitmiş, nasıl ayrılmış, ne zaman karışmış, akrabalık seviyeleri neymiş, bunu anlamaya dönük oluyor. Ama yine de örneğin işte mesela ten rengi gibi bir özelliğin zaman içinde nasıl değiştiği. Çünkü şeyi biliyoruz, insan grupların hepsi Afrika'da yaşar, yani daha doğrusu tüm insanlık bir tür olarak Afrika'da yaşarken 200, pardon, yani 150-50 bin yıl öncesine kadar bu grupların bir kısmı Afrika'dan çıkıp Avrasya'ya yayılıyorlar. Ve bu Avrasya'ya yayılanların bir kısmında da açık ten rengi evriliyor. Bugün işte Avrasyalıların, özellikle de daha kuzey bölgelerde yaşayanların ten renginin açık olması bu genetik değişimlerden kaynaklanıyor. Örneğin bunun tarihini, bu değişimlerin ne zaman, ne kadar hızlı yayılabildiği, kaç gende değişiklik yaşandığı, bunu mutasyon yaşandı. Bunu antik DNA verisiyle takip edebiliyoruz. Fosil kaydından çünkü bilemiyoruz insanların ten rengini, ama antik DNA verisi örneğin böyle bir değişimin tarihini incelememize izin veriyor. Bu da evrimsel biyolojinin bir sorusu. İşte bir canlı değişen ortam koşullarını, burada değişen koşullar güneş ışığının azalması oluyor daha kuzeye doğru gittikçe. İnsanlar, sen grupları kuzey bölgelere yerleştikçe güneş ışığı azalıyor, çevre değişiyor ve bunun karşısında popülasyonda bir tepki görüyoruz. Aslında şöyle, onu da hemen düzelteyim. Yani güneş ışığı azaldığı için bu mutasyon ortaya çıkmıyor. Mutasyonlar sürekli yaşanıyor, ama faydalı olanlar gelecek nesillere daha sık aktarılabiliyor. Açık ten rengine yol açan varyantlar da bu şekilde rastgele ortaya çıkmış. Son işte 50 bin sene içinde rastgele ortaya çıkmış kimi varyantların daha başarılı olması ve sıklaşması, doğal seçimin sıklaşmasının sonucu. Covid ile bugün yaşadığımız, Covid'de gördüğümüz işte İngiltere varyantı denilen daha hızlı yayılabilen varyantın kaderiyle aynı şey. Daha eğer herhangi bir varyant daha başarılıysa alternatiflerine kıyasla daha hızlı yayılıyor. Bir süre sonra popülasyon tamamen o popülasyona hakim oluyor.
Şubat ayında sizin de arasında olduğunuz bir grup en eski antik DNA örneğini buldu. Bir mamut DNA'sı. Bu araştırmanın önemini bize kısaca anlatabilir misiniz?
Yani antik DNA aslında 1980'lerden beri çalışılıyor. Yani çeşitli organik malzemeden DNA elde etmeye çalışıyor araştırmacılar, işte çoğaltmaya, incelemeye. Ama bunun ne kadar eskiye gidebileceği biraz tartışmalıydı. Şundan dolayı, zaman içinde DNA zinciri, DNA bir molekül, bir zincir, bir polimer. Ve zincir zamanla kırılıyor, yarı ömrü var. Tabii ortama da bağlı bu kırılma ne kadar hızlı gerçekleştiği, işte ortam ne kadar sıcaksa örneğin o kadar hızlı yaşanıyor, ne kadar soğuksa o kadar yavaş. Dolayısıyla yakın zamana kadar hani çok ne kadar eski DNA elde edilebilir, acaba 1 milyon yıl yaşında DNA elde edilebilir mi, biraz tartışma konusuydu. Ama 700 bin yaşında, işte 600-700 bin yaşında bir attan, yine Sibirya'da çok soğuk koşullarda korunmuş bir at örneğinden DNA elde edilmişti 2010'larda. Bu çalışma hani 1 milyon yıl bariyerini aştığı için ilginç oldu. Tabii örnek çok istisnai bir örnek. Yani sürekli donmuş koşullarda kalmış bir örnek. Yüz binlerce senedir. Evet, bu şey kolay yani karşılaşılan bir şey değil. Bir örnek değil aslında, iki örnek. Bir bu açıdan ilginç oldu. Hani şey bir manada sınırını göstermiş oldu. Tabii ileride daha eski yine muhtemelen benzer ortamlardan donmuş malzemeden daha eski DNA'da elde etmek mümkün olabilir ama yani çok daha 2 milyon yıla varacağımız biraz şüpheli. Zaten permafrostun yaşı da yanlış hatırlamıyorsam çok onun çok eskisine gitmiyor. Yani dünyada o zamandan beri sürekli donmuş örnekler çok çok eskiye gitmiyor. Öte yandan diğer ilginç sonucun bu elde edilen sonuçların diğer ilginç kısmı ise mamutlar ve türleşmeye dair de. Şimdi yeni türlerin ortaya çıkışı genelde bir başta tek bir soyun iki dalının izole uzun süre izole kalması ve genetik farklılıkların bu iki soyda bu izole kaldıkları süre içinde birikmesi, sürüklenme dediğimiz süreç ve doğal seçilimle genetik olarak farklılaşmaları ve sonradan birbirlerine karışamaz hale gelmeleri. Türleşmenin en klasik, en yaygın karşılaşılan biçimi bu. Burada ise şöyle bir ilginç vaka yaşanmış gibi gözüküyor. Yani bu çıkan genetik veri mamut verisi analiz edildiğinde Kuzey Amerika'da Asya mamutlarından, Yunan mamutlardan farklılaşmış bir işte Kolombiya mamutu ismi verilen bir mamut türü olduğu biliniyordu. Şey olarak görüntüsü, yapısı itibariyle biraz daha farklılaşmış yine ama yani baktığınızda mamut dersiniz. Bu türün atalarını incelediğimizde bu türün genetiğinin bir yandan Asya mamutlarının bir soyuna, bir yandan Asya mamutlarının bir başka soyuna %50-50 yakın olduğunu gördük. Ve bu da bu iki soyun bahsettiğimiz Kolombiya mamutunun bu iki soyun karışmasından ortaya çıkmış olabileceğine işaret etti. Bu da evet biyolojide çok karşılaştığımız bir durum değil. Yani karışmalar, popülasyonlar arası karışmalar sık yaşanıyor ama böyle iki grubun yaklaşık benzer oranlarda birbirine karışması çok da sık karşılaşılan bir durum değil. Evet ve bu açıdan ilginç oldu. Bir de şeyi söyleyebiliriz belki. Yani mamutlara mahsus kimi işte uzun tüylülük ya da soğuğa dayanıklılık gibi özelliklerin ta 1 milyon yıl önce de isimde evrilmiş olduğuna dair bir miktar emare miktar bilgi elde edebildik. Evet yani mamut biyolojisini ve evrimini anlamamızı biraz daha kolaylaştırmış oldu bu toplanan veri ama tabii mamutlara dair öğreneceğimiz daha epey şey var. Pardon şu anda sizi duyamıyorum.
Kusura bakmayın. Sizin ODTÜ'de sürdürdüğünüz bir proje var NeoGen isminde. Bu proje nasıl ortaya çıktı? Siz bu proje kapsamında neleri inceliyorsunuz? Nasıl sonuçlara ulaşmayı bekliyorsunuz?
Sağ olun. Şimdi projenin konusu aslında bir sosyal bilimler projesi. Sosyal bilimler panelinden destek gördü. Ben biyolog olmama rağmen. Konusu da Neolitik dönem yani işte insanların ilk yerleşik yaşama geçtikleri, tarıma ve hayvancılığa başladıkları dönem insanlarını, o dönemin tarihini genetik veri kullanarak daha iyi anlamak. Burada genetik veri antik DNA oluyor. Yaptığımız şey de yani bu bir işbirliğine dayanıyor. Hem ODTÜ'de işbirliği yaptığımız arkadaşlar var. Hem Hacettepe'de Hacettepe Antropoloji bölümüyle beraber yakından beraber çalışıyoruz. Hem de başka kazı ekipleriyle ve antropologlarla. Bu çalışmada işte neolitik dönem, yani yaklaşık günümüzden 10 ila nasıl diyeyim 8 bin yıl önce diyelim ağırlıkta o aralıktaki ağırlıkta yaşamış insanların genetik bilgilerini elde edip hem yerleşimler arası ilişkileri incelemek istiyoruz. İnceliyoruz hatta şu anda. Örneğin merak ettiğimiz sorulardan bir tanesi işte Ege'deki ilk tarımcı gruplarla Orta Anadolu'daki tarımcı gruplar ve Mezopotamya ve Levant'taki tarımcı gruplarının arasındaki ilişkiler. Halen açık olan bir soru var mesela. Bizim de cevabını şu anda da kesin olarak bilmediğimiz. Ege'de ilk tarıma geçen topluluklar Orta Anadolu'dan mı gittiler? Yoksa yerleşik avcı toplayıcılardı ve tarımı mı benimsediler? Yoksa bu ikisinin bir karışımı mıydı? Bu sorunun hala çok net cevabını bilemiyoruz. Bu deminki yani kültürel değişim hangi koşullarda ne kadar kolay gerçekleşiyor? İnsan hareketi kültürel değişimin yaşanmasında nasıl bir rol oynuyor? Bu genel soruyla alakalı. Diğer sorusu da projenin demin bahsettiğimiz bu akrabalık aynı yerleşim içinde ve aynı bazen evin tabanına gömülmüş insanların akrabalık ilişkilerini ortaya çıkararak biyolojik akrabalık ilişkilerini o dönemin sosyal yapılarına dair bilgi elde etmeye çalışmakta. Kısaca şeyi de gösterebilirim. Bir eski bir sunumumuzdan. Çatalhöyük, evet. Örneğin bu bir Çatalhöyük evi temsili resmi. Çatalhöyük'te ve başka birçok o dönemin Neolitik Anadolu'sunda köyde insanlar ölülerinin bir kısmını evin tabanına, evi kullandıkları sırada evlerinin tabanına gömüyorlar. Bir çukur açıyorlar, sonra gömüyorlar, üzerini kapatıyorlar. Sonra hatta bazen çukura geri dönüyorlar, içinden işte bir kafatasını çıkartıyorlar, sonra onu başka biriyle beraber gömüyorlar falan. Böyle ilginç ilginç ritüeller var. Ölüler, ölü gömme iskeletlerle ilgili. Bu bir arada gömülen bireyler acaba biyolojik olarak akrabalar mı? Akrabalarsa işte anne tarafından, baba tarafından mı gibi soruları tabii antropologlar uzun zamandır merak ediyor. Bizim yapmaya çalıştığımız da bu soruları cevaplamak. Çok kısaca şunu söyleyebilirim. Yürüttüğümüz çalışma şimdilik aslında erken aşamasında hani birden fazla yerleşim yerini inceledik. 4-5 yerleşim yerine odaklandık şu anda ama bunu daha da genişleteceğiz. Ama şunu görüyoruz. Özellikle erken dönem ilk yerleşik yaşama geçilen köylerde bir arada gömülmüş olan bireyler arasında sıklıkla akrabalık ilişkileri görüyoruz. Bunun makalesi yakında yayınlanacak. Onu da söyleyebilirim. Ama daha sonraki dönem neolitik yerleşimlerde özellikle Çatalhöyük'te örneğin belki bunu gösterebilirim. Bunlar Çatalhöyük'ten 3 bina ve 3 binadan elde ettiğimiz kimisi DNA'sını elde ettiğimiz, kimisi elde etmediğimiz iskeletler. Burada her bir şekil bir iskeleti gösteriyor. Bunların çoğu da çocuk ya da bebek. Ve bu çocuklar ve bebekler arasında sıklıkla bir akrabalık ilişkisi bulamadık. Örneklerimiz tabii şu anda küçük. Ama buna benzer bir başka yerleşimde daha Barcın'da da aynı tabloyla karşılaştık. Yani çok sayıda akraba olmayan birey aynı binanın tabanına ve bunlar yine hatırlatıyorum çocuk, bebek vesaire. Aynı binanın tabanına bir arada gömülmüş gibi gözüküyor. Bu da belki o dönemin sosyal yapısıyla ilgili olabilir Sosyal yapısına dair bir fikir verebilir diye düşünüyor arkeologlar. Şunu biliyoruz, Çatalhöyük epey eşitlikçi bir toplum gibi gözüküyor. Bir defa bina bunu farklı biçimlerde tahmin edebiliyorlar ama başlıca ilk kaynaklarından bir tanesi binalar arasında mesela büyük bir farklılaşma olmaması, gömülerin zenginliği arasında büyük farklılaşmalar olmaması. Kimi farklılıklar var ama mesela şöyle bir örüntüyle karşılaşmıyoruz. Sonraki dönemlerde karşılaştığımız işte hem büyük bir bina hem işte içinde çok fazla süs var. Aynı zamanda büyük siloları var. Böyle bir korelasyon işte sosyal statü, işte ritüel diyelim ki obje yoğunluğu ve diyelim ki alet yoğunluğu veya ve depolama alanı yoğunluğu, bunlar hep koreli olsaydı bu da farklılaşma, sosyal farklılaşma, hiyerarşi, sınıflaşmanın net izleri var diyebilirdik. Ama Çatalhöyük'te bunu görmüyoruz. Birçok başka neolitik yerleşimde de o dönemde. Ve bu eşitlikçi yapının da arkeologların tahmini, bu eşitlikçi yapının da bir mekanizması, eşitlikçi kültürün bir mekanizması, bu şekilde şeyin toplumun biyolojik bağları çok fazla önemsemeyip onları belki şey yapan, onları kesen kimi sosyal ilişkiler kuruyor olması olabilir. Böyle bir öneri var. Bizim şu anki sonuçlarımızda bunu destekliyor ama tabii örneklerimizi çok büyütmemiz lazım. Çatalhöyük'ten bir en az 50 bireyden veri elde etmeyi amaçlıyoruz projenin sonuna kadar. Çalışmanın bir son bir parçası da aynı zamanda koyunları da inceliyoruz. Koyun neolitik dönemde incelenen önemli evcilleştirilmiş birkaç başlıca hayvandan bir tanesi. Koyunların genetikleri üzerinden yine popülasyonların etkileşimlerini anlamaya çalışıyoruz. Bir de yeri gelmişken, slide'ı da açmışken, yani bu çalışma çok sayıda arkadaşımızın katkısıyla gerçekleşti. Onların katkılarını da vurgulayayım. Bir defa Yılmaz Erdal ve Füsun Özer arkadaşlarımız Hacettepe Antropoloji'den çok büyük, onlarla beraber zaten kurguladık. Aynı zamanda Çiğdem Atakuman ve Elif Sürer ODTÜ'den. Bu çalışmanın ilk yazarı da, demin bahsettiğim çalışmanın, Reyhan Yaka arkadaşımız da, bu da doktorasını yeni bitirdi bizimle. Ama daha bu saydıklarının dışında da çok çok sayıda arkadaşımız hem laboratuvarda çalışan hem de hesaplama olarak çalışan katkıda bulundu. Bir de tabii arkeolog arkadaşlarımız, 55 yazarımız var makalemizde, öyle. Onu da belirtebilirim.
Ben şimdi notlarıma baktım siz konuşurken. Şöyle bir şey yazmışım. Toplumsal eşitsizlikler ve cinsiyete bağlı hiyerarşinin ortaya çıkışı ile ilgili sonuçlar alınabilecekmiş sanırım bu Neogene projesi sonunda.
Yani öyle umuyoruz. Şu ana kadar elimizdeki veri biraz sınırlı. Ama şunu görebiliyoruz. Hemen yine aslında paylaşayım isterseniz. Aynı şeyi. Şimdi bu mesela bu Aşıklıöyük'ten bir örnek. Mihriban Özbaşan ve Güneş Duru'nun kazdıkları Kapadokya'dan bir erken neolitik yerleşimi ve burada işte iki bina görüyorsunuz. İki binanın içinde birbiriyle akraba olan birer çift kadın var. Bir kadın daha var, o kimseyle akraba çıkmadı. Mesela burada bu kadınların ikisi erişkin olduklarını tahmin ediyoruz anatomilerinden. Ve kardeşiyle beraber gömülmüşler yine genetik veriden yaptığımız tahmine göre. Erişkin kadınların kardeşiyle beraber gömülmeleri biraz ilginç bir tablo gibi, bir sonuç gibi gözüküyor. Şundan dolayı, yani normalde bunda şaşırtın ne var dersiniz ama örneğin daha geç neolitik dönemde Avrupa'da yapılan benzer çalışmalar veya Tunç Çağı işte mezarlarında yapılan benzer akrabalık analizleri çok net bir ata yerlilik örüntüsü ortaya çıkartıyor. Öyle ki yani nesiller boyunca insanları takip edebiliyoruz ama hep erkek soyu üzerinden bağlılar birbirlerine ve kız kardeşleri bir arada, erişkin kız kardeşleri bir arada gömülü neredeyse hiç bulmuyoruz. Dediğim gibi şu ana kadarki verimiz biraz sınırlı ama bu daha geç dönemki daha ataerkil kültürle çok uyumlu gözükmüyor. Başka veriler de tabii bu ufak bir şey ama örneğin Çatalhöyük'te yine yürütülen çalışmalar, diyet üzerine yapılan çalışmalar, karbon ve azot izotoplarının oranları üzerine işte ne kadar bitkisel, ne kadar etle beslendiklerini tahmin edebiliyorsunuz bireyden. Çatalhöyük'te kadınlarla erkekler arasında öyle güçlü bir farklılaşma örneğin saptanamadı. Başka dönemler daha ileriki dönemlerde daha güçlü saptanabilir. Yani bu tarıma geçişin ilk aşamalarında tarımlı toplumlarda aşina olduğumuz işte akrabalık odaklı daha ataerkil sınıfsal olarak farklılaşmış yapıların daha çok ortaya çıkmadığını ya da belki kimi nüvelerinin olduğunu ama sistematik kurumsallaşmış bir sınıfsal farklılaşmanın dışında cinsiyet farklılaşmasının, toplumsal cinsiyet farklılaşmasının da olmadığını tahmin edebiliriz. Bu şu anda tahmin, tabii dediğim gibi daha fazla veri biriktirmemiz gerekiyor. Sadece genetik veri bunun hikayenin küçük bir parçası olacak. Önemli de olsa küçük bir parçası. Arkeolojik veriler ve antropolojik veriler burada çok önemli yer tutuyor. Mesela yine Hacettepe'den Yılmaz Hoca'nın ve başka antropologların da tabii uzun zamandır yürüttükleri kemiklerdeki aşınma izleri üzerinden işte kadınlarla erkekler arasındaki iş bölümü ve bunun zaman için nasıl değiştiğine dair ciddi çalışmalar var. Bu veriler bir araya kondukça eşitsizlik nasıl zaman içinde tarımla beraber gelişmiş bunu daha iyi görebiliyor olacağız. Bu da iyi bir şey tabii çünkü insanlar günümüzde eşit toplumsal işsizlik sanki çok doğal ve hep ola gelmiş ezeli ve ebedi bir toplumsal durum gibi düşünme eğiliminde oluyorlar ama böyle olmadığını hatırlamak ve hatırlatmak da tabii bilim insanlarının bir görevi herhalde.
Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Sağ olun.
Sürenizin sonuna geldik. Ben sormak istediğim her şeyi sordum size. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa?
Yok. Dediğim gibi yani Türkiye belki ne vurgulayabiliriz? Yani Türkiye'de bu tip çalışmaları yapmak çeşitli açılardan çok özellikle yetişmiş iş gücü konusunda ciddi eksiğimiz var. Ama şunu da biliyoruz özellikle yurt dışında çalışan çok sayıda nitelikli araştırmacımız var. Bu arkadaşlar da Türkiye'de bu araştırmaları Türkiye'de araştırma yaşamlarına devam ettirmeyi seçecek olsalar burada bizim işimiz de çok kolaylaşır. Yani genel olarak dünyada bilimsel bilgi üretiminin niceliğini ve niteliğini artırmak için bunun da yine eşitlikçilik yönünde bir vurgu yaparak getirmeme izin verin. Dünyada bilimin de daha fazla ülkede, daha fazla yerde, Türkiye içinde de sadece Ankara'da, İstanbul'da değil belki de daha fazla üniversitemizin, daha fazla şehrimizin de katkısıyla bilimsel üretimin devam etmesi eminim birçok sorunu hem tarihle ilgili hem güncel sorunumuzu çözmemizi kolaylaştırır. Evet, maalesef beyin göçü birçok sebebi var ama işimizi ciddi anlamda zorlaştırıyor. Evet.
Meraklısına Bilim'de bu hafta konuğumuz Mehmet Somer'di. Kendisiyle antik DNA'ya ve yürüttüğü Neogen projesini konuştuk. Bizi izlemeye devam edin.
Sağ olun.